Ayrım 7, Şahika A.J. Cronin, sayfa 61. Her zaman mutlu ve neşeli bir insandı. Hiçbir derdi yoktu. Hayatından memnundu. Ortada hiçbir sebep yokken acaba neden bu hale gelmişti? Herhalde bir sebebi olması lazımdı. Önünde duran şiş yüze bakarken bu bulmacanın bir çözüm şekli olduğunu düşündü. Elinde olmayarak eliyle şişmiş yüze dokundu. Parmaklarının teması ödemli yanak üzerinde hiçbir çukurluk bırakmadı. Ansızın sevinçle içi titredi. Şişlik basınçla niçin çukurlaşmamıştı? Çünkü bu gerçek bir ödem değildi. Hastalık mix ödema idi. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bulmuştu. Tanrı'nın yardımıyla bulmuştu. Hayır hayır, acele etmemeliydi. Kendisini tuttu. Dikkatli hareket etmeliydi. Yanılıp yanılmadığından emin olmalıydı. Yavaşça Emiris'in elini tuttu. Evet, deri kuru ve sertti. Parmakları belli belirsiz sertleşmişti. Ateşi normalden de düşüktü. Muayenesi artık bitmişti. Bütün belirtiler teşhisin doğruluğunu gösteriyordu. Anlaşılmaz cevaplar, kuru bir cilt, şiş parmaklar, esnekliğini kaybetmiş şiş bir yüz, hafıza noksanlığı, yavaş bir konuşma ve insan öldürmek için yapılan saldırışlarla yanılmadığını ispatlıyordu. Nihayet zafere ulaşmıştı. Odadan çıkarak Doktor Brownwell'in yanına gitti. İhtiyar adam sırtı şömineye dönük olarak ayakta duruyordu. Andrew karşıladı. Nasıl, tamam mı? Kalem masanın üzerinde. Andrew gözlerini başka tarafa çevirerek cevap verdi. Bak Brownwell, Ben Huggins'in hastaneye kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Brownwell hayretle bağırdı. Ne? Fakat adam delirdi. Ben o fikirde değilim. Genç adam hala sevincini ve heyecanını gizlemeye çalışıyordu. Kendi teşhisinin yeterli olmadığına inanıyordu. Onu kızdırmamalıydı. Bana kalırsa Huggins vücutça hasta olduğu için kafaca da hasta. Adamda tiroid eksikliği var. Hastalığı miksödema. Brownwell Andrew'a tuhaf tuhaf baktı. Şaşırmıştı. Birkaç defa ağzını açıp kapattı. Konuşmak için gayret etti. Andrew gözleri yerde devam etti. Hem Pontynield çok fena bir hastanedir. Eğer Huggins oraya bir defa girecek olursa bir daha çıkamaz. Çıkacak bile olsa bu damgayı bütün hayatı boyunca taşıyacaktır. En iyisi biz tiroid bezini tedavi edelim. Brownwell titriyordu. Niçin doktor? Bence gereği yok. Andrew doktorun sözünü keserek ilave etti. Onu yeniden iyi ederseniz bunun ne kadar değerli olduğunu düşünmüyor musunuz? Hadi artık, Bayan Huggins'i çağırayım. Kadıncağız Emiris'in öleceğini sandığı için ağlayıp duruyor. Ona yeni bir tedavi şeklini deneyeceğimizi söyleyin. Andrew, Brownwell'in itiraz etmesine fırsat vermeden odadan çıktı. Birkaç dakika sonra Bayan Huggins ile içeri girdiğinde Gümüş Kralı kendine gelmişti. Olvan'a kocasını kurtaracak bir umudun hala bulunduğunu söylerken, arkasında duran Andrew, masanın üzerindeki raporu buruşturarak şöminedeki alevlere doğru fırlattı. Huggins, üzerinde tecrübe edilen yeni tedavi şekli etkisini göstermeden önce herkes heyecan içindeydi. Fakat sonuç adeta bir mucizeydi. Emiris 15 gün içinde ayağa kalkmış, 2 ay sonra da tekrar işine dönmüştü. Bir gece Andrew'e teşekkür etmek için karısıyla birlikte Bringover'daki muayenehaneye geldi. Olwyn heyecanla konuştu. Doktor, her şeyi size borçluyuz. Brownwell'i bırakmak istiyoruz. Emiris benimle evlenmeden önce de onun hastasıydı. Zaten o kadın kılıklı aptalın biridir. Eğer siz olmasaydınız, Emiris Jim'i tımarhaneye gönderecekti. Brownwell'i bırakamazsınız Olwyn. O zaman her şey mahvolur. Sonra neşeyle devam etti. Eğer böyle bir şey yapacak olursanız bu sefer ekmek bıçağıyla seni ben kovalarım. Andrew sokakta Brownwell'le karşılaştı. Merhaba Manson. Huggins'leri gördün mü? Sana çok minnettarlar. Bu kadar önemli bir hastalıkla karşılaştığım için büyük bir gurur duyuyorum. Eni kızararak söyleniyordu. ihtiyar Brownwell'in çalımından yanına varılmıyor. Halbuki onun doktorluktan anladığı yok. Ya karısı? Güleyim bari. Bundan sonra yanlarında bir tek hizmetçi kalırsa şaşarım. Bayan Page'in uyarısı ise, "Doktor, unutmayın, yalnız Doktor Page için çalışıyorsunuz." oldu. Danny de, "Manson, seni büyük başarıların beklediğine eminim. Hem de çok yakında," dedi. Halbuki Andrew, başarısının sevinciyle dop dolu olarak sevdiği insana, Christine'e koşuyordu. İngiltere Tıp Birliği'nin yıllık konferansı o Temmuz Cardiff'te yapılacaktı. Birlik her yıl yapılan konferanslarıyla ün kazanmıştı. Profesör Lemlow'un da dediği gibi bütün değerli tıp adamları bu birliğe üyeydi. Konferanslar sırasında en iyi otellerde kalan üyeler ve aileleri için spor, sosyal, ilmi alanda eğlenceler, civardaki tarihi kiliselere bedava otobüs turları düzenleniyor, hatıra olarak sanat broşürleri veriliyordu. Geçen yıl şenliğin sonunda her doktorla karısına parasız olarak birer kutu yağsız bisküvi gönderilmişti. Andrew birliğe üye değildi. Çünkü 5 İngiliz altını olan aidatı ödeyecek kadar para kazanamıyordu. Fakat bu toplantıları biraz da gıpta ile uzaktan izliyordu. Kendisini Blaine'de yapayalnız her şeyden uzak kalmış hissediyordu. Şehrin gazetesinde bu konferansa katılan doktorların Pinard Golf Course'da golf oynarken, Weston-super-Mare'de yapılan vapur gezintilerinde resimleri çıktığı zaman bunlardan yoksun kaldığını düşünerek üzülüyordu. Fakat hafta sonuna doğru Cardiff Oteli'nin adresini taşıyan bir mektup aldı. Andrew buna çok sevindi. Mektup arkadaşı Freddie Hampton'dandı. Freddie konferanslara katılıyordu. Manson'ı kendisini görmesi için çağırıyor, cumartesi günü yemeğe beklediğini yazıyordu. Andrew mektubu Christine'e gösterdi. Şimdi artık genç kıza bütün sırlarını söylüyordu. Onu daha sık görebiliyordu. Bu buluşmalar sırasında Christine'in yüzünde sevinçli bir ifade beliriyordu. Manson daha önceleri kendisini hiç bu kadar mutlu duymamıştı. Bunun sebebi herhalde Christine'in kendisiydi. Genç kız pratik, çok dürüst ve züppelikten hoşlanmayan bir insandı. Çoğu zaman sinirli bir halde onunla buluşur, fakat sakinleşerek yanından ayrılırdı. Kendisini sessizce dinler, arada sırada yerinde ve komik fikirler söylerdi. Fakat hiçbir zaman dal kavuk etmezdi. Bütün sakinliğine rağmen bazen tartışırlardı. Sonra da gülerek bu huyun kendisine İskoç olan anneannesinden geçtiğini söylerdi. Herhalde bu bağımsız tabiatı da aynı Pınar'dan gelmişti. Andrew onun büyük bir cesarete sahip olduğuna inanmıştı. Bu Manson'a çok dokunuyor, onu korumak için büyük bir istek duyuyordu. Genç kız Bridlington'da oturan teyzesi hariç hayatta kimsesizdi. Cumartesi ve pazar günleri hava iyi olunca Pender Road boyunca yürüyüşlere çıkıyorlardı. Bir defasında Charlie Chaplin'in oynadığı Altına Hücum isimli filme, sonra da Christine'in isteği üzerine Tony Glenn'da bir konsere gitmişlerdi. Fakat Andrew en çok onun oturma odasında geçen saatlerden hoşlanıyordu. Bu ziyaretlere Bayan Watkins de katılıyordu. Tartışmaların çoğu da bu sırada oluyordu. Cardiff'e yapacağı ziyareti onun da gelmesini istedi. Bank sokağındaki okul o hafta sonu yaz tatiline başlıyordu. Christine tatilini geçirmek için Birlington'a gidecekti. Andrew genç kız ayrılmadan önce bir şeyler yapmak gerektiğini düşündü. Cardiff'ten gelen mektubu okuduktan sonra, "Bu geziye benimle gelir misin? Trenle sadece 1,5 saat sürüyor. Bloodwen'e cumartesi günü için bana izin vermesini söyleyeceğim. Belki orada yapılan eğlencelerden bazısına bile katılırız. Hem seni muhakkak Hampton'la tanışmanı istiyorum." Christine başını salladı. "Tabii gelirim." Christine ziyaretlerinin nasıl olacağını anlatmadan önce muayenehanenin kapısına göze çarpan bir yazı koydu. "Cumartesi gecesi kapalıdır." Sonra neşeyle eve girdi. "Bayan Page, tıp kanununa göre senede 1,5 gün tatil yapmak hakkım. Ben iznimin cumartesi günü verilmesini istiyorum. Cardiff'e gideceğim." Kadın Andrew'un kendini yüksekten gördüğüne kızmıştı. Gencin isteğine karşı hırsla bağırdı. ''Bana baksana doktor.'' Sonra kuşku dolu bakışlarla delikanlıyı süzdü ve ansızın aklına gelen şeytanca bir fikirle gözleri parladı. Dudaklarını şapırdatarak konuştu. Peki gidebilirsiniz. Fakat gelirken bana Perry'den pasta getireceksiniz. Çünkü ben Perry'nin pastalarına bayılırım. Cumartesi günü Kristin ile Andrew, Cardiff'e giden trene bindiler. Andrew çok neşeliydi. Karşı sırada oturan Kristin'e gülerek baktı. Genç kızın üzerinde mavi ceket ve etek, onun tatlılığını daha da artırıyordu. Siyah ayakkabıları tertemizdi. Pırıl pırıl parlayan gözlerinde bu yolculuğun verdiği mutlu bir ifade belirmişti. Genç kızın hali Andrew'da büyük bir istek uyandırdı. Bu arkadaşlık iyiydi, hoştu ama o bundan daha fazlasını istiyordu. Onu konularına almayı, ılık nefesini yakından duymayı arzuluyordu. Tatilinizi geçirmek için gittiğinizde çok yalnız kalacağım. Genç kızın yanakları hafifçe kızardı, dışarı baktı. Manson heyecanla sordu. Yoksa bu sözleri söylememeli miydim? Kristin başını çevirmeden cevap verdi. Aksine, söylediğiniz için memnun oldum. Andrew, ona kendisini sevdiğini itiraf etmek, kendisiyle evlenip evlenmeyeceğini sormak istiyordu. Artık bunun kendileri için tek çıkar yolu olduğundan şüphesi yoktu. Fakat o anki durumun buna elverişli olmadığını görerek kendini tuttu. Bunu düşüncelerinde konuşmanın daha uygun olacağını düşünerek devam etti. Bu gece çok eğleneceğiz. Hampton çok iyi bir arkadaştır, oldukça da asildir. Okuldayken çalışkanlıktan çok şık giyinmesiyle tanınırdı. Gözleri eski bir anıyı yeniden yaşıyor gibi daldı. Hastaneler yararına Dundee'de bir müsamere yapılmıştı. Hampton bu müsamerede şarkı ve danslarıyla bütün seyircileri ve bilhassa genç kızları kendine ne kadar hayran bırakmıştı. Galiba o doktordan çok bir sahne sanatkarına benziyor. Belki, fakat eminim Freddy'den de hoşlanacaksın. Tren saat 6'yı çeyrek geçe Cardiff'e vardı. Doğruca Palace Oteli'ne gittiler. Hampton saat 6:30'da salonda bulunacağını yazdığı halde daha görünürde yoktu. İki genç etraflarını seyretmeye başladılar. Salon konferansa katılan doktorlar ve eşleriyle doluydu. Nazik davetler birbirini takip ediyordu. Karşı taraftaki enformasyon bürosundan bir memur mikrofonda konuşuyordu. Kulak ve boğaz hastalıkları kısmı bu yoldan. Kapının üst kısmında bir yazı göze çarpıyordu. Tıp sergisi. Bundan başka salonda bir orkestra vardı. Pek hareketli bir yer değil mi? Andrew kendilerini her şeyden yoksun hissediyordu. Freddy yine her zamanki gibi gecikti. Aman boş ver. Gel şu sergiyi gezelim. Sergiyi ilgiyle gezdiler. Andrew'un elleri aldıkları birçok broşürle doldu. Bunlardan bir tanesini Kristin'e gösterdi. Üzerinde şunlar yazılıydı. Doktor, muayenehaneniz boş mu? Nasıl doldurulacağınızı öğretelim. Bundan başka 19 tane dosya topladılar. Hepsi de değişik olan bu dosyalarda en son çıkan analjezi ve ağrı kesici ilaçlar hakkında bilgiler vardı. Delikanlı kaşlarını çatarak konuştu. İlaç sanayindeki son yenilikler galiba uyuşturucu maddelerle yapılıyor. Sergiden çıkacakları zaman genç bir adam saygıyla yanlarına yaklaştı. Onlara saat biçimi bir alet uzattı. Doktor, yeni göstergemizi beğeneceğinize eminim. Bu yeni icat değişik şeylerde kullanılır. Yatağın kenarına koyduğunuz zaman bunun insana hayret veren etkisini görürsünüz. Hem fiyatı da pek fazla değil. Sadece 2 İngiliz altınıdır. İzin verin de doktor size göstereyim. Gördüğünüz gibi ön kısımda zamanı gösteren bir ibre var. İbrenin dönmesiyle hastalığın bulaşma süresini anlıyorsunuz. İç kısımda ise kırmızı renkli bir gösterge var. Arkasındaki cetvelde Andrew sertçe adamın sözünü kesti. Dedemde de bir zamanlar bundan vardı. Ama hiçbir işe yaramadığı için attı. Dışarı çıktıkları zaman Kristin gülüyordu. Zavallı adam, Allah bilir şimdiye kadar kimse aletiyle alay etmemiştir. Salona girdikleri sırada Freddie Hampton'ın bir taksiden indiğini gördüler. Otelin uşağı arkasından golf sopalarını getiriyordu. O da kendilerini gördü. Yüzünde muzaffer bir gülüşle yanlarına geldi. "Merhaba, merhaba. Demek geldin. Özür dilerim, geciktim. Lister kupasında oynamak için randevum vardı. Vallahi hayatımda hiç bu kadar şanslı bir gence rastlamadım. Andrew, seni gördüğüme çok sevindim. Hiç değişmemişsin. Hem kendine niçin yeni bir şapka almıyorsun?" Sevgiyle Manson'ın sırtına vurdu. Bakışları gülerek Christine'e takıldı. "Hadi tanıştırsana beni. Gene neler düşünüyorsun?" Masalardan birine oturdular. Hampton birer içki içilmesini teklif etti. Bir yandan garsonun getirdiği beyaz şarabı yudumlarken, bir yandan da golf maçını tam kazanacağı sırada nasıl kaybettiğini anlatıyordu. Freddy saçları büryantinli sarışın bir gençti. Üzerinde güzel dikilmiş bir elbise vardı. Kol kapaklarına siyah opal kolluk takmıştı. Hampton gerçekten şık bir insandı. Fakat yakışıklı değildi. Yüz hatlarında bir fevkaladelik yoktu. Sadece güler yüzlü ve akıllıydı. Biraz kendini beğenmişti. Çekici bir havası vardı. Kolayca arkadaş edinebilen bir tipti. Üniversitedeyken bir gün patoloji ve felsefe doktoru Muir, genç adama sınıfın önünde "Bay Hampton, senin dünyadan haberin yok. Çünkü kendini beğenmişin birisin. Fakat tembellik etmeyip imtihan diye bilinen çocuk oyuncaklarına çalışırsan, seni parlak bir geleceğin beklediğine dair iddiaya bile girerim," demişti. Akşam yemeği için beraberce otelin lokantasına gittiler. Freddy gece için frak giymesini gerektiğini söyledi. Çünkü otelde bir balo verilecekti. Hampton bundan hoşlanmıyordu. Fakat gitmek zorundaydı. Menüdeki yemeklere bile bir takım tıbbi isimler verilmişti. Pasteur çorbası, Madame Curie dil balığı, konferans usulü sığır kızartması. Hampton yemekleri ısmarladıktan sonra eski anılarından bahsetmeye başladı. "Senin Güney Gal'a gömülüp kalacağını hiçbir zaman düşünmemiştim, Manson." Christine kendini zorlayarak gülümsedi ve sordu. "Öyle mi sanıyorsunuz?" Bir an sessizlik oldu. Freddy gözlerini lokantadaki kalabalıkta gezdirdikten sonra Andrew'a sırıttı. "Konferans hakkında ne düşünüyorsun bakalım?" Manson şüpheyle cevap verdi. "Bir moda haline gelmesi bakımından faydalı bir teşebbüs." "Moda mı?" "Bütün hafta boyunca yaptıkları konferanslardan birine bile gitmedim. Biliyorum bu sözleri sadece gördüğün kimselerin dış görünüşlerinden edindiğin fikirler sonunda söyledin. Fakat şunu bil ki, benim bu hafta tanıştığım sözü geçen insanların hiçbiri hakkında fikir sahibi değilsin. Zaten ben de bu insanlarla tanışıp şehire döndüğüm zaman golf oynayacağım. Tabii onlardan iş konusunda da faydalanacağım. Biliyor musun Freddy, seni hiç anlamıyorum. Aksine söylediklerim çok basit. Şu anda elimde bir iş var. Fakat asıl batıda tutmak istediğim muayenehanenin kapısına Freddie Hampton yazılı plakayı taktıktan sonra bu arkadaşlar bana bir sürü hasta yollayacak. Anlarsın ya, alışveriş karşılıklıdır. Freddie şarabından bir yudum daha aldı. Sonra yine devam etti. Etrafımdaki basit insanlar bana saçma laflardan başka bir şey vermezler. Fakat bunlar arada iyi müşteriler de gönderiyor. Göreceksin, daha birkaç yıl bile geçmeden sen de şu Blaine midir neyse ismi, oradaki bütün hastalarını bana göndereceksin. Christine bir an bir şey söylemek için Hampton'a baktı. Fakat sonra kendisini tutarak gözlerini önündeki tabağa dikti. Manson evladım, şimdi biraz da sen kendinden bahset. Sırıtarak devam etti. Neler yapıyorsun bakalım? Anlatılacak pek önemli bir şey yok. Ahşap bir muayenehanede çalışıyorum. Günde ortalama 30 hasta geliyor. Bunlar madenciler ve aileler. Freddy üzüntüyle başını salladı. Anlattığına göre durum pek iyi değil. Ben memnunum. Christine söze karıştı. Hem çok önemli hastalıklara da bakıyorsun. Evet, geçenlerde çok değişik bir hastalığı tedavi ediyordum. Bu hastalık hakkında gazetelerden birine yazı gönderdim. Hampton'a Emery's Haggis'in hastalığını anlattı. Freddy büyük bir ilgiyle dinlemesine rağmen gözleri durmadan etrafta geziniyordu. Manson sözlerini bitirince konuştu. Çok iyi, ben de seni basit hastalıklara bakıyorsun sanmıştım. Herhalde iyi bir ücret alınca sevinmişsindir. Bu bana bir şey hatırlattı. Bugün arkadaşlardan biri bu ücret konusunu halletmenin çaresini, yeniden bir arkadaşının ücretler hakkındaki projesinden söz açtı. O da sözlerini bitirmeden yemek sona erdi. Hemen peçetesini koyarak ayağa kalktı. Hadi kahvelerimizi dışarıda içelim. Gevezeliğimize orada devam ederiz. Saat 10'a çeyrek kala prosunu söndürdü. Anlatılacak başka hikayesi kalmamıştı. Yavaşça esnedi. Sonra kolundaki platin saate baktı. Fakat Kristin daha önce davranarak iskemlesinden hafifçe doğruldu ve Andrew'a baktı. Sanırım bizim tren saatimiz yaklaştı, değil mi? Manson yarım saatleri daha olduğunu söyleyecekti ki Freddy söze karıştı. Ben de bu geceki dansa hazırlanmalıyım. Çünkü gitmezsem olmaz. Onları kapıya kadar götürdü. Her ikisine de sevgiyle veda etti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 70.